Ayrım 12.
Uzaktaki ağaçlar arasından yankısı gelen vals, Albayt'in küçük ve süslü tabutunda yalpalanarak sonsuzluğa uğurlanışında sanki ona eşlik eder gibiydi. Kornet'in karmaşık gamları, kalitesiz, berbat sıçramaları, ovanın yeşillikleri arasında çocuğu kollarında taşıyan ölümün coşku içinde kahkaha atmasına benziyordu. Cenaze alayına katılanlar akşamüstü dönmeye başladılar. Ölümün ziyaret ettiği o gecenin yorgunluğu bütün ailede görülüyordu. Küçükler iskemlede uyuyakalmışlardı. Ağlamaktan yorgun düşen Teresa ile kızı hala çocuğun vücudunun izlerini taşıyan yatağa kendilerini atmışlardı. Batistet yaralı atın yanında horluyordu. Ziyaretleri kabul etmek her zaman suskun ve kederli babalarına kalıyordu. Elleri sıkıyor, başsağlığı dileklerini minnettar olduğunu belirten bir başsallayışla karşılıyordu. Gece olduğunda kulübede tek bir ziyaretçi kalmamış, herkes evine gitmişti. Kulübe dayanılmaz bir sessizlik ve karanlığa gömülmüştü. Açık bırakılan hüzünlü kapıdan uzaktan gelen bir hışırtı gibi yorgun ve acılı ailenin soluk alıp verişi duyuluyordu. Batist hiç kımıldamadan bön bön gecenin koyu maviliğinde göz kırpan yıldızları seyrediyordu. Yalnızlık ona canlılık veriyordu. Durumun farkına varmaya başlıyordu. Ovanın görüntüsü her zamanki gibiydi. Fakat surat asmayı bırakıp gülümseyen bir yüz gibi şimdi ona daha sakin, daha güzel geliyordu. Uzakta kapılarının önünde oturan, gürültüleri duyulan insanlar artık ondan nefret etmiyorlardı. Bundan böyle kendilerini rahatsız etmeyeceklerdi. Barret amcanın toprakları üzerindeki laneti ayaklarıyla silmek için buraya, kulübeye gelmişlerdi. Yeni bir hayat başlamak üzereydi. Ama ne pahasına. Başına gelen felaketi iyice gözden geçirdikçe, bu saatlerde zavallı Pascolet'in üzerine nemli ve pis kokulu bir toprağın örttüğünü, beyaz kefenini ve nasırlı elleriyle defalarca okşadığı o ince derisini ve sarı saçlarını solucanların kemireceğini düşündükçe midesinden bir şeyin yukarıya doğru çıkarak boğazında düğümlendiğini hissediyordu. Yakındaki bir yamaçta ötmekte olan cırcır böcekleri, sessizlikte yankı yapan ve gecenin büyük bir kısmında duyulan yaralı bir hayvanın hırıltısı gibi bir hıçkırık sesinden ürkerek sustular. 9. Hasat zamanı, yılın en iyi dönemi, bolluk ve bereketin simgesi, San Juan, 24 Haziran, Hazreti Yahya yortusu, nihayet gelip çattı. Ortalık sıcaktan ve ışıktan geçilmiyordu. Afrika'ya özgü bir güneş, yeryüzüne altın ışınlarını gönderiyor ve toprağı yakıcı okşayışlarla çatlatıyordu. Ağaçlar meyvelerle yüklü dallarını sergiliyorlardı. Malta eğriği ağaçları, sırlı yapraklarının gizlediği salkımların ağırlığıyla dallarını yere doğru eğiyorlardı. Kayısılar yeşil yapraklar arasından pembe yanaklı bir çocuk gibi kendilerini gösterirken, kocaman incir ağaçlarına tırmanmış, sabırsız çocuklar büyük bir açgözlülükle ilk yemişleri koparıyorlardı. Bahçelerde ise çitlerin üzerinde yaseminler hafif kokularını etrafa yayarken, manolyalarda fil dişinden yapılmış buhurdanlar gibi başak kokusuyla yüklü sıcak ortama parfümlerini dağıtıyorlardı. Tarlaları biçmeye başlayan tırpanlar sarı saçlı buğday başaklarını yere seriyorlardı. Harman yerlerinde samanlar güneş ışığını yansıtan altından tepeler oluşturuyorlardı. Dövülmüş tahıl samandan ayrılmak için rüzgara karşı savruluyor ve serçeler ekin biçildikten sonra anızı kalan tarlada unutulmuş bir tahıl tanesine rastlamak umuduyla sıçrayıp duruyorlardı. Her şey sevindiriciydi. Çalışma semeresini bol bol vermişti. Bütün yollarda arabalar gıcırtılar çıkararak ilerlerken, çocuklar akıllarında yeni buğdayla yapılacak ekmekler olduğu halde tarlalarda koşuşup takla atıyorlardı. Kulübelerin tahıl ambarları doldukça yüzlerde bolluk ve bereketin sevinci okunuyordu. Gözleri sevinçle parlayan yaşlı beygirler bile sanki saman yığınlarının kokusuyla canlanmış gibi daha enerjik, daha hevesli yürüyorlardı. Bütün kış boyunca bir sandıkta ya da bir çorap içinde hapsedildikten sonra nihayet özgürlüğüne kavuşan para tüm ovada tedavüle sürülüyordu. Akşam üzerleri meyhaneler, üründen ve arazi sahibine ödenecek 6 aylık kiradan başka bir şey konuşmayan, güneşten tenleri yanmış, gömlekleri terden sırılsıklam olmuş insanlarla dolup taşıyordu. Bolluk ve bereket Batist'in kulübesine de eski neşesini geri getirmişti. Elde edilen ürün Albayt'i unutturmuştu. Sadece anne zaman zaman küçüğü hatırlayıp derin derin içini çekerek gözyaşı döküyordu. Fakat aileyi ilgilendiren tek şey, Batist ile oğlunun yukarıdaki ambara çıkardıkları, sırtlarından bıraktıklarında bütün kulübeyi sarsan buğday çuvallarıydı. İyi bir dönem başlıyordu. Yaşadıkları felaketli günlerin acısını şimdi refahla çıkarıyorlardı. Günleri çok çalışmayla, sükunet içinde geçiyor, huzurlarını bozacak en küçük bir olay olmuyordu. Komşuların göstermiş olduğu yakınlık küçüğün gömülmesinden sonra biraz azalmıştı. O talihsiz olayın hatırası hafızalardan silindikçe halk kendiliğinden doğan bu sevecenlik gösterisinden pişman olmuş gibiydi. Barrett amcanın felaketi ve yabancıların gelişleri yeniden hafızalarda yer etmeye başlıyordu. Fakat küçüğün beyaz tabutu önünde kendiliğinden doğan barış bu yüzden bozulacak değildi. Bir parça soğuk ve çekingen davrandıkları gerçekti ama aileyle selamlaşıyorlardı. Çocuklar kimse tarafından rahatsız edilmeden ovada rahatça dolaşabiliyorlardı. Hatta Pimento bile Batist ile karşılaştığında başını dostça sallıyor ve ağzında bir şeyler geveleyerek selamına karşılık veriyordu. Kısacası her ne kadar onları pek sevmiyorlarsa da rahatsız da etmiyorlardı. Zaten bütün istedikleri de buydu. Kulübenin içinde ise öyle bir refah vardı, öyle huzurluydular ki sormayın. Elde edilen ürün karşısında Batist'in ağzı kulaklarına varıyordu. Uzun süredir ekilip biçilmeyen bu dinlenmiş, bakir toprak, 10 yıllık bir istirahatten sonra sanki bağrından bütün özünü, canlılığını bir defada çıkarıp vermiş gibiydi. Tahıllar iri ve bereketliydi. Ovada dolaşan haberlere göre iyi fiyattan alıcı bulacaklardı. Bu hiç de fena olmazdı. Bunu Batist gülümseyerek içinden söylüyordu. Kendisi 2 yıl kiradan bağışık olduğundan ürünün bir kısmını arazi sahibine ödemek zorunda değildi. Bu ayrıcalığın bedelini zaten yeteri kadar ağır ödemişti. Aylarca panik içinde yaşamış ve zavallı Pascoli'yi kaybetmişti. Şimdiye kadar hiç böylesine pırıl pırıl, tertemiz olmamış kulübeden ailenin ulaştığı refah düzeyi anlaşılıyordu. Uzaktan bakıldığında orada diğer kulübelere oranla daha fazla huzur ve refah olduğu göze çarpıyordu. Hiç kimse orasının Barrett amcanın eski hüzünlü kulübesi olduğunu söyleyemezdi. Kapının önündeki kırmızı tuğlalardan döşenmiş zemin günlük gidip gelmeler sebebiyle cilalanmış gibi parlıyordu. Fesleğenler, gündüz sefaları ve sarmaşıklar yeşilliklerden bir küme oluştururken bu kümenin üzerinde kulübenin üçgen cephesi ve dik çatısı masmavi gökyüzünde keskin hatları ve lekesiz beyazlığıyla bir renk tezatı oluşturuyordu. İçeride ise odaların kapılarını örten ütülü perdeler rüzgarda dalgalanıyorlar, duvardaki rafta dizi dizi tabaklar ve çukur kaseler kocaman, hayali kuş resimlerini ya da domatese benzeyen çiçekleri sergiliyorlardı. Antredeki göbekleri sırlı testilerin dizildiği raf, sanki susuzluğa meydan okuyan çinilerden bir mihrap gibiydi ve yukarısındaki sıra sıra çivilerde de porselen sürahilerle yeşilimsi camdan maşrapaların asılı oldukları görülüyordu. Sefaletten kaçmak için bir yerden bir yere göç edişlerinin izlerini taşıyan eski püskü, aşınmış mobilyalar birer birer ortadan kayboluyor, yerlerine becerikli Teresa'nın şehre yaptığı yolculuklarda satın aldığı yenileri geliyordu. Üründen elde ettikleri para, beklemeyle geçen süre içinde meydana gelen kayıpları gidermede kullanılıyordu. Aile bireyleri bazen Pimento'nun tehdit dolu sözlerini hatırlayarak gülümsüyorlardı. Kabadayı buğdayı kimsenin kaldıramayacağına dair yemin etmişti ve o buğday şimdi bütün aileyi besliyordu. Rosetta'nın fazladan 2 etekliği vardı. Batiste ile kardeşleri pazar günleri tepeden tırnağa yeni giysiler içinde caka satıyorlardı. Güneşli saatlerde ortalığı cehennem sıcağı basıp da mayıs böcekleriyle sinekler vızıldayarak üşüştüğü zaman ovayı boydan boya kat ederek bu bakımlı kulübenin önünden geçenler orada sükunetin ve refahın varlığını hissetmekte gecikmezlerdi. Kerpiçten ve keresteden yapılmış ağıl duvarlarının ardında hapsedilmiş hayvanların bulunduğu belli oluyordu. Tavuklar gıdaklıyor, horoz ötüyordu ve taze odun kümeleri arasından tavşanların sıçrayarak kaçıştıkları görülüyordu. Ördekler, Teresa'nın 2 küçük oğlunun bakışları altında en yakın sulama kanalında yüzerken, civcivleri ise ince ve seyrek tüylerle kaplı pembemsi vücutlarını 2 yana doğru sallayarak, başakları gitmiş, sapları kalmış tarlalarda vakvaklamalarına hiç ara vermeden koşuşup duruyorlardı. Bütün bunların yanı sıra zaman zaman yatak odasına kapanan Teresa, konsülün çekmecesini açıyor ve oradan çıkardığı bir mendil içinde sakladığı bir avuç gümüş parayı hayran hayran seyrediyordu. Bu kocasının toprakta döktüğü terin karşılığıydı. Havalar hep böyle gidecek olursa daha çok elde edilecekti ve çocuklar askerlik çağına geldiklerinde kim bilir belki de bu paralarla onların bedellerini ödeyerek askerlik hizmetinin dışında tutulmalarını sağlayabilirdi. Annenin dışa vurmadığı sessiz neşesi Batiste'de fark ediliyordu. Pazar günleri hatırına onu ucuz bir pro içerken ya da kulübenin önünde topraklarını sevgiyle seyrederek gezinirken görmek mümkün oluyordu. 2 gün önce bütün komşular gibi o da mısır ve fasulye ekmişti. Ne yapalım, toprağı boş bırakmaya gelmezdi. Ekip biçtiği 2 tarlayla ancak baş edebiliyordu. Ne var ki Barrett amcanınki gibi bir toprak çılgınlığı onda da baş gösterdiğinden her an daha fazla çalışmak arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Her ne kadar zamanı geçmiş olsa da kulübenin arka tarafında işlenmemiş olarak duran toprak parçasını kavun ekmek amacıyla havalandırmak istiyordu. Bundan daha iyi ürün olamazdı. Karısı onları Valencia pazarında satabilirdi. Kendilerine bu cennette huzur içinde yaşama imkanını bahşettiği için Tanrı'ya ne kadar şükretseler azdı. Doğrusu toprak diye buna denirdi. Araplar buraları terk ederlerken boş yere gözyaşı dökmemişlerdi. Hasatla birlikte manzaranın görüntüsü de değişmişti. Altından bir duvar gibi görüşü engelleyen buğday başakları devrilmiş ve şimdi ova tüm genişliğiyle ortaya çıkmıştı. Su kanalları ve patikalarla zaman zaman kesilen kırmızı toprak kareleri ise ufukta kayboluncaya kadar uzayıp gidiyordu. Ovanın hiçbir yerinde pazar günü tatili ve şenliklerinin aksatıldığı görülmemişti. Ürün yeni kaldırıldığından ve üstelik ellerine de hatırı sayılır bir para geçtiğinden herkesin bu kurala uyması doğaldı. Hiç kimse aksini düşünmüyordu. Tarlada çalışan tek bir kişi bulmak mümkün olmadığı gibi yoldan geçen bir tek araba bile görülmüyordu. Ellerinde küçük iskemleler taşıyan yaşlı kadınlar gözleri hizasına kadar indirdikleri yepyeni şallarıyla patikalarda dolaşıyorlardı. Yamaçların yeşillikleri üzerinde tatilden yararlanarak evlerinde birkaç saat geçirmek için gelmiş genç askerlerin kırmızı renkli pantolonları göze çarpıyordu. Çok uzaklardan bir yerden bir yere uçan kırlangıç kümelerine ateşlenen çiftelerin gürültüleri kulaklara yırtılan bir kumaşın çıkardığı ses gibi geliyordu. Sulama kanalları üzerinde belli belirsiz görülen sivrisinek bulutları vızıldayarak hareket ediyordu. Yeşil boyalı bir çiftlik binasının yaşlı asma çardağının altında çiçekli, rengarenk etekliklerle gösterişli şallardan oluşmuş bir karışım kaynaşırken, yaygara koparan bir korneti ninniyle uyutmak istercesine ağır bir tempoda çalınan bir gitarın sesi ve güneşin altında uyuklayan ovanın her tarafına doğru Valencia hotası. Hota, Valencia ve Aragon'da yaygın olan folklorik bir dans çeşididir. Yayılıyordu. Çalışkan ve mutlu bir Arkadya'yı, kırsal cennet anlamında, eski Yunanistan'da çobanlıkla uğraşan bir halkın yaşadığı dağlık bir bölge, mecazi anlamda ise namuslu köylülerin yaşadığı huzur dolu bir ortam olarak kullanılmakta. Simgeleyen işte bu huzur dolu manzaraydı. Buradan kötü bir insanın çıkması mümkün değildi. Batist ortama hakim olan sükunetin ve huzurun tesiriyle tembel tembel geriniyordu. Rosetta çocukları alıp çiftlik binasında düzenlenen danslı eğlenceye gitmişti. Karısı çardağın gölgesinde uyukluyordu. Kendisi de evden yola kadar uzanan arabanın konulduğu ekilmemiş toprak parçasında geziniyordu. Köprünün başında dikilmiş, gülünç bir gösteriye gider gibi gülüşerek geçen komşuların selamına karşılık veriyordu. Kopa'nın meyhanesine gidiyorlardı. Pimento ile Terrola kardeşler arasındaki yarışmayı yakından görmek istiyorlardı. Bu belalı iki serseri de Pepeta'nın kocası gibi çalışmamaya yemin ettiklerinden bütün günlerini meyhanede geçiriyorlardı. Aralarında sonu gelmez bahisler ve rekabetler oluyordu. Özellikle işletmenin dolup taştığı böyle özel günlerde. 3 kabadayının her biri diğerine karşı üstünlük sağlamak amacıyla çılgınca pey sürüyordu. Batist halkın hevesle ünlü meyhaneye gitmesine yol açan bu çekişmeden bahsedildiğini duymuştu. Müsabakada yapılması gereken tek şey, trügö oynarken devamlı içki içmek ve rakibinin devrildiğini görmekti. İçki içme iddiasına cuma gecesi başlamışlardı ve pazar günü öğleden sonra üçü de hala meşin iskemlelerde oturmaya devam ediyorlardı. İçki sürahisi ellerinin altında çinkoyla kaplı masanın üzerinde belki de yüzüncü kez trügyo oynarlarken iskambil kağıtlarını ellerinden yalnızca Kopa'nın zeytinyağında beklettiği o tadına doyulmaz domuz kanı sucuklarını yutmak için bırakıyorlardı. Bu boy ölçüşmenin haberi bütün ovaya yayıldığından bir fersah öteden bile meraklılar geliyordu. Bu üç serkeş bir an bile yalnız kalmıyorlardı. Oyuna dördüncü kişi olarak girmek isteyen heveslilerin sayısı az değildi ve gece olup da seyirciler kulübelerine çekildiklerinde üç müsabık oyunlarına dışarıda bir kavağa asılmış kandilin ışığı altında devam etmek zorunda kalıyorlardı. Çünkü meyhanenin sahibi Kopa bu sonu gelmez yarışmanın bitmesini bekleyecek kadar sabırlı değildi. Uyku zamanı geldiğinde oyuncuların içki stoklarını tazeledikten sonra kapıyı kilitleyip yatmaya gidiyordu. Bostanlıların birçoğu bu yarışmayı anlamsız bulduklarını söylüyorlarsa da aslında böyle komşuları olduğu için gurur duyuyorlardı. Bostanlar ne baba yiğitler yetiştiriyordu, alkol vücutlarında sanki su gibi dolaşıyordu. Civardaki tüm halkın gözü meyhanedeydi. Yarışmanın gidişatıyla ilgili haberler çarçabuk yayılıyordu. Şimdiye kadar ağızlarına kadar içkiyle dolu iki testinin dibini getirmişler ama bana mısın dememişlerdi. Ve şimdi üçüncü testiye başlamış olmalarına rağmen hala yıkılmamışlardı. Kopa içilenlerin hesabını aksatmadan tutuyordu. Seyircilerin her biri tercihlerine göre bu üç yarışmacıdan biri üzerine bahse giriyordu. İki gün boyunca tüm ovayı ayağa kaldıran ve ne zaman sonuçlanacağı belli olmayan bu olay Batist'in de kulağına gelmişti. Ne zaman içki içse midesi bulanan, başı ağrıyan bu ölçülü adam kendi deyişiyle mideleri tenekeyle kaplı bu berduşlara hayranlık duymaktan kendisini alamıyordu. Kaçırılmayacak kadar ilginç bir gösteri olmalıydı. Meyhaneye gidenlere gıptayla bakıyordu. Madem ki herkes gidiyordu, o niye gitmesindi? Bir zamanlar düşmanlarının ini olan Kopa'nın yerine ömründe adım atmamıştı. Fakat bu olağanüstü durum karşısında oraya gitmesinde yadırganacak bir taraf olamazdı. Canına yandığımın, bunca çalışıp iyi ürün elde ettikten sonra dürüst bir insanın bir parça eğlenmeye hakkı yok muydu? Ve uyumakta olan karısına seslenerek gittiğini bildirdikten sonra meyhanenin yolunu tuttu. Kopa'nın meyhanesinin önündeki küçük meydan karınca yuvası gibi insanla kaynıyordu. Çevrenin bütün erkekleri oradaydı. Üzerlerinde gömlekler, altlarında fitilli kadifeden pantolonlar ve başlarına külah gibi bağladıkları siyah mendille dikkati çekiyorlardı. İhtiyarlar Liria, Valencia'nın 20 mil kuzeybatısında bir kasaba. Yapımı siyah arabesk süslemeleri olan kalın ve sarı bastonlara dayanıyorlardı. Gençler ise adaleli kollarını sıvamışlar, nasırlı ellerinde ince diş budak dalları tutuyorlardı. Meyhanenin çevresindeki uzun boylu kavak ağaçları bu heyecanlı topluluğa gölge veriyordu. Batist ünlü meyhanenin beyaz badanalı duvarlarına, maviye boyanmış pencerelerine gösterişli Manises, Valencia'nın dışında Çin'i sanayisiyle ünlü bir yer. Çin'i kaplamalarına ilk kez dikkatle bakıyordu. Meyhanenin iki kapısı vardı. Bir tanesi mahzene açılıyordu. Kapının açık durumdaki iki kanadı arasından her iki yanda tavana kadar istif edilmiş iri fıçılar, boş şarap tulumları, büyük huniler, devamlı şarapla temas sonucu kızıl renge girmiş ölçekli büyük kaplar göze çarpıyordu. Mahzenin en sonunda ise şarap getirmek için vilayetin en ücra köşelerine kadar giden büyük, hantal bir araba duruyordu. Bu karanlık ve rutubetli yerden koku alma ve görme duyusunu köreltecek kadar kuvvetli bir alkol buharı geldikçe insan ister istemez yeryüzünün ve atmosferin şarapla dolacağı gibi bir düşünceye kapılıyordu. Bostanların tüm ayaşlarının saygıyla söz ettikleri Kopa'nın hazineleri oradaydı. Fıçıların sırrını bir tek o bilirdi. Bakışlarını eski tahtaları arasında gezdirirken içindeki sıvının kalitesini tahmin edebilirdi. O bu alkolden ibaret tapınağın baş rahibiydi. Birisine içki sunmak istediğinde elinde ayinlerdeki kutsal şarap kupasını taşıyormuşçasına büyük bir dikkat ve özenle içinde yakut rengi bir sıvı bulunan ve pırlantadan bir taç gibi ışıldayan bir kadehi çıkarırdı. Diğer kapı ise gün doğmadan bir saat önce açılan ve geceleri saat 10'a kadar açık kalan meyhanenin ana kapısıydı. Tezgahın üzerine bırakılan bir gaz lambasının ışığı bu açık kapıdan siyah yol üzerine büyük ve kırmızı bir kare halinde düşerdi. Duvarlar bir adam boyu sırlı tuğlalarla kaplıydı. Tuğlaların üst kısmında bir sıra çini kaplama bulunuyordu. Bunların üzerinde de tavana kadar bütün duvarları kaplayan resim sanatının seçkin örnekleri görülüyordu. Her ne kadar kopa, kesesine doldurmaktan başka bir düşüncesi olmayan, kaba saba bir adamsa da bir bakıma tam bir mesenas. Virgilius ile Horace'ın koruyucusu ve Augustus'un danışmanı sayılırdı. Şehirden bir ressam getirterek onu bir hafta burada alıkoymuştu. Kendisinin dediğine bakılırsa sanatı teşvik etme arzusu ona aşağı yukarı 5 düroya patlamıştı. Müşteriler başlarını ne zaman kaldırsalar kendilerini daha çok içmeye teşvik eden bu çiğ renkli sanat şaheserlerini görürlerdi. Mor renkteki kırlarda mavi ağaçlar, sarı ufuklar, ağaçlardan daha büyük evler ve evlerden büyük insanlar, ellerinde süpürgeye benzeyen tüfekler tutan avcılar, dev farelere andıran atlara binmiş, Endülüslü süvariler, olağanüstü bir üslupla sunulan bu orijinallik müşterileri coşturuyordu. Sanatçı odaların kapısı üzerine, işletmeyi simgelemek ister gibi benzeri hiçbir yerde görülmemiş natürmortlar yapmıştı. İri biberlere benzeyen kavunlar, şeftali oldukları sanılan kocaman kırmızı yuvarlaklar. Birçoğunun düşüncesine göre bu süslemeler bu yere bostanların diğer meyhaneleri arasında bir üstünlük sağlamaktaydı ve kopa bu güzellikleri karartan sineklere devamlı sövüp duruyordu. Kapının hemen yanında yapış yapış iğrenç bir tezgah yer alıyordu. Onun ardında üç sıra halinde istif edilmiş küçük fıçılar ve onların üzerinde de mazgal gibi dizilmiş işletmenin vazgeçilmez unsuru değişik içki şişeleri bulunuyordu. İnce bir damak zevkine sahip olan müşteriler için sunulacak armağan tezgahın yanındaki buzlu camlı bir dolapta saklıydı. Batist meyhaneyi dikkatle inceledikten sonra meyhaneciye alıcı gözle bakmaya başladı. Kocaman ablak yüzü kıpkırmızı, iri yarı bir adamdı ve devamlı yakası bağrı açık gezer, yazın sıcağında bile kulaklıklı bir başlığı başından hiç eksik etmezdi. İşletmenin esas müşterisi kendisi sayılırdı. Üç öğün yemek sırasında yarım testi şarap içmedikçe gönül rahatlığıyla yatmaya gitmezdi. Kuşkusuz bütün ovayı çalkalandıran bu bahis bu nedenle onun pek ilgisini çekmiyordu. Tezgahı onun için bir gözetleme kulesi gibiydi. Oradan tecrübesi sayesinde hangi müşterinin sarhoş olduğunu anında görürdü. Kendi meskeninde kimse kabadayılık etmeye cesaret edemezdi. Öyle durumlarda kelimelere değil, tezgahın altında sakladığı, pimento ile diğer külhan beylerin ödlerini koparan kalınca bir sopaya başvururdu. Kendi yerinde kimse olay çıkaramazdı. Canı dövüşmek isteyen dışarı çıkmalıydı. Ve pazar geceleri eğer bıçaklar çekilip tabureler havaya kalkacak olursa, tek bir kelime bile etmeden soğukkanlılıkla kavga edenlerin arasına girer ve onları kollarından tuttuğu gibi yolun kenarına koyardı. Ve sonra kapıyı sürgüleyip yatağa girmeden önce kasadaki parayı sayarken dışarıda yeniden alevlenen kavganın gürültülerini duymamazlıktan gelirdi. Bütün derdi meyhaneyi bir saat önce kapamak içindi. Ama o tezgahın ardında olduğu sürece hiç kimse kendi başına adaleti sağlamaya kalkışamazdı.